Ayrım 4. Lontano, Jean-Christophe Grange. Sayfa 37. 5. Bölüm. Sofia boş bir bank buldu. Luhak gelemedi mi? Sadece eski kocasının kusurunu anımsatmaktan zevk aldığı için bu soruyu sormuştu. Eşi vardı. Kokain içtikten sonra sızmıştır, evet. İyi başlangıç. Ervan cevap vermeden onun yanına oturdu. Sofia oyun alanındaki hareketliliği üzüntüyle izliyordu. Pazar öğleden sonraları parka gelmeyi kim icat etti bilmiyorum. Ama bana göre gayri meşru doğumlar bu sebeplerden biri. Örnek anne Sofia insanları kışkırtmayı seviyordu. Bu kötü huyu Parisli kadınlardan edinmişti. Bir nüktenin vereceği keyif ya da kötü görünmenin anlaşılmaz hazzı için düşündüğünün tersini söyleyerek mutlu oluyordu. En azından diye devam etti. Boşanmanın iyi bir yanı var. Bu acı deneyimi paylaşıyorsun. Bir Pieta'yı andıran yüzüyle örtüşmeyen narin bir sesi vardı. Dipnot, Pieta, Hristiyan resminde ve heykelciliğinde kucağında ölü İsa Mesih'i tutan Meryem Ana teması. Çevirenin notu. Sen nasılsın diye sordu arkadaşça bir ses tonuyla. Ervan Afrika seyahatiyle ilgili önemsiz birkaç şey anlattı. Sofia güzel başını onu dinlermiş gibi yaparak sallıyordu. Ervan da aslında anlattıklarıyla ilgilenmiyordu. Beyninin bir köşesinde hala kendini sorgulamaya devam ediyordu. Sofia kendisine karşı olan duygularını hissetmiş miydi? Luhak'la birlikteyken onunla arasına mesafe koymuştu. Artık ayrıldıklarına göre ona aşık olma lüksüne sahipti. Önceleri hiç şansı yoktu. Belki de hala çok azdı. Ama ona hiçbir şey vaat etmeyen bu umutsuz tutkuyu seviyordu. ''Benim Afrika'da yaşadığımı biliyor muydun?'' diye sordu Sofia ifadesiz bir ses tonuyla. Saçları kestane ağaçlarının yeşil yaprakları altında ışıldıyordu. ''Yeni duyuyorum.''
''Babamın orada işleri vardı.''
''Ne işi?''
''Maden, her zaman olduğu gibi.''
''Hangi ülkeler?''
''Eski İtalyan sömürgeleri, Etiyopya, Somali, Eritre.''
Ervan onu dev zakkumların dibindeki laterit patikalarda hoplayıp zıplayan küçük bir kız olarak hayal etmeyi denedi. Sonra vazgeçti. Sofia alakasız şeyler anlatıyordu. Ervan onun nerede büyüdüğünü ve nerelerde okuduğunu gayet iyi biliyordu. Genç kadın yeniden arkadaşça bir kahkaha attı.
''Saçmalıyorum.'' dedi. ''Oraya ayağımı basmadım. Benimle ilgili bir dosyan var değil mi?''
Ervan cevap vermeden gülümsedi. Sofia'nın yanına yaklaşır yaklaşmaz müthiş bir bitkinlik duyuyordu. Sinir gerginliğine rağmen kendini güçsüz ve çaresiz hissediyordu. Birden Mia ile Lorenzo oyunlarını bırakıp yanlarına gelerek acıktıklarını söylediler. Ervan dondurma almak için cebinde para ararken Sofia Bien'leri ve Actimel'leri çoktan Balenciaga imzalı vintage çantasından çıkarmıştı. Dipnot Bien bir bisküvi markası, Actimel probiyotik bir sıvı yoğurt markası. Çocuklar kendilerine verilenleri birkaç saniye içinde yalayıp yuttuktan sonra geldikleri gibi gittiler. Büyük babalarının evindeki iç karartıcı öğle yemeğinden sonra yeniden canlanmışlardı. Hamileyken diye devam etti Sofia, çocukları gözleriyle takip ederken bütün güzel kadınlar gibiydim. Hamileliğimin bir an önce bitmesi ve önceki halime dönmek için acele ediyordum. Ne fazladan bir kilo almak ne de gece hayatını kaçırmak istiyordum. Özellikle de her şeyi kontrol altında tutmak istiyordum. Ama karnındaki çocuk senin yerine karar veriyor. Belki de dünyaya gelmeye de kendisi karar veriyor değil mi?
Bir sigara yaktı. Burası sigara içilecek son yerdi. Ama zaten özellikle böyle yapıyordu. Umursamaz ve doğal hareketlerle kendini dayatma yöntemiydi bu. Hemen anında bir anne üstlerine atıldı. Yüz atları gergin, yumrukları sıkılıydı.
Aklını mı kaçırdın ha?
Ervan oturduğu banktan kalkmadan üç renkli kimliğini gösterdi. Polis, uzaklaşın lütfen. Kadın birkaç saniye boyunca donup kaldı. Verecek cevap bulamadı. ''Uzaklaşın yoksa tüm parkı denetimden geçiririm.'' Cadaloz kadın kıpkırmızı oldu, sonra tek kelime etmeden çekip gitti.
''Kadının yüzü düştü.'' diye kahkahayı bastı Sofia.
Ervan da gülümseyerek karşılık verdi. Bu küçük kahramanlık gösterisinden memnundu ama konuşarak onu eğlendirmeyi tercih ederdi.
barmaidleri veya satıcı kızları tavlama konusunda eline kimse su dökemezdi. Ama Sofia'nın karşısında bir pizza fırını kadar kuruydu.
''Bize nişanlını ne zaman tanıştırıyorsun?'' diye sordu Sofia, sanki onun düşüncelerini okumuş gibi.
''Şu an kimse yok.''
''Bazen polis misin yoksa Katolik papazı mı diye merak ediyorum.''
Erwin bir kez daha ne cevap vereceğini bilemeyerek sersemletici bir düzensizlik içinde koşan ve fırıl fırıl dönen çocuk kalabalığını izlemeyi tercih etti. Mia ile Lorenzo iki direk arasına gerilmiş bir ipe asılmışlardı. Erwin'in tahriklerine tepki göstermeyeceğini anlayan Sofia Toskana'daki tatilini anlattı. Sonra Milano ile Paris arasında yaptığı farklı yolculuklardan bahsetti. Bir tasarım şirketi kurma projesi vardı. İtalyan mobilyaları konsepti ve dağıtımı. Erwin onu ilgilendiren tek konuya geleceğini biliyordu. Boşanmak ve çocukların velayetini almak için Luak'a karşı verdiği savaş. Anlaşılmaz bir sebepten ötürü erkek kardeşi ayrılıklarını resmileştirmeyi reddediyordu. ''Sana bir şey getirdim.'' Adert formatında Kraft bir zarf çıkardı ve zarfı açtı. İçinde Luak'ın karanlık görünümlü tiplerle konuşurken çekilmiş fotoğrafları vardı. Neler döndüğünü anlamak için iki kez bakmaya gerek yoktu. Kardeşi ikinci sınıf torbacılardan koko alıyordu. Her resmin bir köşesinde tarih ve saat yazılıydı. ''Onu takip mi ettiriyorsun?''
''Sadece çocuklarımı aldığında.''
''Sen kafayı mı yedin?''
''Kafayı yiyen o. Hesaplarıma göre günde 5 gram kokain kullanıyor.''
Fotoğraflardan birini aldı ve Erwin'a gösterdi. ''Şunu görüyor musun? Torbacı Hai'deki bir otoparktan gece saat 11'de geçiyor. Eğer dikkatli bakarsan arabada uyuyan çocukları görebilirsin.''
Erwin fotoğrafları ona geri verdi. Sofia bir sigara daha yaktı. Dudaklarının arasında sigarası sinirli hareketlerle fotoğrafları zarfa koydu ve yeniden Erwin'a verdi.
''Ne halt etmemi istiyorsun?''
''Luak hakkında soruşturma aç.''
''Ben cinayet bürosunda çalışıyorum.'' dedi Erwin buz gibi bir sesle.
''Narkotikteki arkadaşlarından iste. 5 gram. Kişisel kullanım için çok fazla. Bu ticari bir stok. Böylece yakayı ele verebilir.''
''Kardeşimden söz ediyorsun.''
''Ve aynı zamanda da çocuklarımın babasından. 2 haftada bir çocuklara bakabileceğini, onları okula götürebileceğini, onların karnını doyurabileceğini, her koşulda onlara özen gösterebileceğini ileri süren, gırtlağına kadar uyuşturucuya batmış bir herif ve...''
Erwin birden ayağa kalktı. ''Bana güvenme.''
''Dayanışma ha, öyle mi?''
''Luak'ın kusurları var ama...''
''Kusurları mı? O bir enkaz. Çocuklar onunlayken gözüme uyku girmiyor. Tanrım, bu sadece bir sağduyu.''
Kaygı yengesinin yüz hatlarını gerginleştiriyordu. Çevrelerindeki ışık değişmişti. Gümüş rengi yansımalar dalların ve yaprakların arasında dans ediyordu. Fırtına yaklaşıyordu. Ayaklarının altındaki kaplama maddesi ona hiç olmadığı kadar tekinsiz geliyordu.
''Ne istersen onu yap.'' dedi sesini sertleştirerek.
''Fotoğrafların var. Tanıklar bulmak zorundasın. Bunları avukatına ver. O nasıl hareket edeceğini bilir.''
''Morvan klanı en kötüye karşı birleşiyor.''
''Çocukların da birer Morvan. Tekrar söylüyorum, bana güvenme.''
Zarfı büyük bir öfkeyle Balenciaga'sına tıkıştıran Sofia da ayağa kalktı. O esnada bir çatırtı duyuldu. O denli şiddetliydi ki salıncak direkleri sarsıldı. Çocuklar bağırıştı, bazıları annelerine doğru koştu. Erwin vedalaşmak için gözleriyle yeğenlerini aradı ama ne yazık ki onları göremedi. Bulutlar birden özgürleşerek içlerini boşalttı. Sağanak afeti andıran bir şiddetle yağmaya başladı.
''Bana ihtiyacın olursa ara.'' dedi Sofia'ya. ''Ama bu tür boktan şeyler için değil.''
Genç kadın sigarasını fırlattı ve gözlerini ona dikti. Konsantre olduğunda çekik göz kapaklarının altındaki gözleri sanki hafifçe şehlalaşıyordu. Birkaç saniye boyunca Erwin onu şiirsellikten ve hayalden uzak olduğu gibi gördü. Pamuklar içinde, sevgiyle, her türlü tasadan uzak büyümüş, şimdi ise kendini gerçeğin asit banyosunda bulan bir zengin kızı. Henüz birkaç adım atmıştı ki tamamen sırılsıklam oldu. Daha iyi, bu çirkeften temizlenmeye ihtiyacı vardı. Kaç kişiyle iş tuttuğunu hesaplamak için öz kızını izlettiren babası...
kokain kullanımını hesaplamak için erkek kardeşini ispiyonlayan yengesi. Arabasına ulaşınca Britanya'nın kendine iyi geleceğini düşündü. Hava, iyot, yüklü hava. 6. Bölüm. Burada olmayı seviyordu. Bu kokuşmuş köprünün altında, sidik ve yanmış yağ kokularının içinde. Finans dünyasının harika çocuğu, Paris'in en ünlü hedge fund şirketinin yöneticisi, 5000 avroluk takım elbiseler giyen, fiyatı 300 bin avrodan yüksek bir Aston Martin V12 Vanquish kullanan Luak Morvan. Dipnot, hedge fund serbest yatırım fonu anlamında İngilizce borsa deyimi. Bunun gibi çirkef kuyularında fix yapılan gizli köşelerde kendini evindeymiş gibi hissediyordu. Dipnot fix, İngilizce fix kelimesi, argoda uyuşturucu iğne. Geçmişe basit bir geri dönüş, geçmişiyle ilgili tek bir şey biliyordu, uçuş. Bugün hemen hemen bu durumdan kurtulmuştu. Hemen hemen doğru bir ifadeydi. Çünkü Crime sokağı ile Obervier sokağının bir köşesinde bir demir yolunun altında torbacısını bekliyordu. Ama gençlik yıllarının o karanlık dönemlerini asla unutmamıştı. Ailesinin evinde öğle yemeğinden sonraki uyuşukluk halinden kurtulunca kimseye söylemediği şu kaygı krizlerinden birine yakalanmıştı. Göğsü sıkışmış, yüzüne ateş basmış, elleri ise buz kalıbına dönmüştü. Mia ve Lorenzo için tasalanmış, annesiyle babasını kucakladıktan sonra evden ayrılmıştı. Telefonla görüşmüş, randevu vermişti. Bu esnada hep tek bir korkusu vardı: mal stokunun azalması. Psikiyatrına göre bu bir süreçti. Artık sadece tek bir kaygı ona acı verecekti. Ve bu kaygı mesnetsiz olsa bile, zira ceplerinde ayrıca arabasının torpido gözünde ve evinde de kok vardı, acilen çözüme kavuşturulmalı, böylece rahatlama sağlanmalıydı. Köprünün altında hala kimse yoktu. Arabasının kapılarını kilitledi ve şoför mahallinde büzüldü. Yağmur yavaşlamıştı ama su demir yolunun kenarlarından dev bir serum şişesinden boşalır gibi üstüne damlamaya devam ediyordu. Klimayı sonuna kadar açtı, üşümek istiyordu ve çevrenin de etkisiyle kendini anıların akışına bıraktı. Gregoire Morvan oğullarının gerçek birer Breton, yani denizci olmalarını çok istiyordu. Oğlanlar 6 yaşından itibaren Glenan'a devam etmeye başladılar. Dipnot Glenan, Avrupa'nın en önemli yelken ve denizcilik okullarından biri. Her yaz yoğun kurs gördüler. Erwin dik başlıydı ve bu yoğun kurs programını reddetmişti. Örnek evlat Luak ise kendi takımının en iyisi oldu. Yelkenliler, salma omurgalılar, katamaranlar, yıllar geçiyor birbiri ardına kupalar kazanılıyordu. İhtiyarın sevincine diyecek yoktu. Nihayet ailede bir çocuk dümen tutmayı öğrenmişti. Dalgaları yaran bir Breton. Luak kazandığı başarılara rağmen hep mütevazıydı. Yarışları belli belirsiz bir gülümsemeyle kazanıyor, kupaları alçak gönüllülükle karşılıyor, çevresinde caka satan zengin çocuklarının iltifatlarını utanarak kabul ediyordu. Ciddi şeyler başka yerde cereyan ediyordu. Dümen tutmakla geçirdiği günlerin akşamlarını barlarda sonlandırıyordu. Luak hızla başka payeler de kazanmaya başladı. Sahilin en genç içkicisi 12 yaşında, tüm Finister'in en iyi kafayı bulanı 13 yaşında, Konkue'nin en uzun süre içki içeni 72 saat 15 yaşında. Bu kötü alışkanlıkları Paris'e de beraberinde getirdi. İşler daha da kötüye gidiyor ve hep büyük bir can sıkıntısı yaşıyordu. Bir tek içkiler, şişeler, 2 litrelik şişeler, birkaç dakikanın içinde içkiden sersemleşiyordu. Geceler kusmalarla paramparça olan etil alkol komalarıydı. O sırada kokaini, alkolün istenmeyen etkilerini yok eden o mucizevi maddeyi keşfetti. Toz onun bir gecede yuttuğu içki miktarını arttırmasını sağladı. Ve saatlerce içerek sabaha kadar ayakta kalmasını. 17 yaşında bakalaryasını aldı ve mucize eseri ekonomi fakültesine kaydoldu. Babası siyasal bilimleri hedefliyordu ya da hiç olmazsa ENA'yı. Dipnot, ENA, École Nationale d'Administration, Ulusal İdare Okulu. Fransa'da üst düzey devlet görevleri yetiştiren yüksek okul. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, Laurent Fabius gibi devlet adamları bu okuldan mezundur. Loak para kazanmak istiyordu ve bunu en hızlı şekilde yapma niyetindeydi. Artık her gün sokakta yaşayan evsizler kadar litrelerce içki içiyordu. Ancak kötü şarap yerine vodkayı tercih ediyordu. Çevresi onun tarzında çocuklarla doluydu. Çürümüş karaciğer ve süngerleşmiş beyinle etrafta dolanıp duran öğrenci kimliğine sahip enkaz halinde gençler. Britanya'da denizcilikten kazandığı ödüllerden çok sarhoşluk marifetleriyle tanınır hale gelmişti. Denize açıldığında içmeyi bıraktığını ileri sürüyordu. Bu yalandı. Şişelerini ve kokainini gereç ambarında saklıyor, reflekslerini yitirmiş, kafası dumanlı halde tek başına dümen tutuyordu. Kuşkusuz kazandığı zaferler gitgide azalıyordu. Sponsorlar ona sırtını dönmüştü. Kendini bir anda kelimenin tam anlamıyla rıhtımda buldu. Dibe vuruyordu. 20 yaşındaydı ve uyuşturucuların çekimine kapılmıştı. Crack, dipnot taş kokain, haşhaş, datura, dipnot boru çiçeği, poppers, dipnot bir tür damar genişletici, buprenorfin, trikloretilen. Fethedilmesi gereken o kadar çok alan vardı ki, kendi tarzında o bir kaşifti, yapay cennet avcısı. Partilerde ekstazi kullanmaya başladı. Yeni bir tür akşamdan kalma hali yaşıyordu. 2 gün süren bir transın ardından uçuş sonrası yere iniş çok sert oluyordu. Bir tür çöküş yaşıyor ve intiharı düşünüyordu. Bir kez daha çaresini buldu. Pazartesi sabahları bir doz eroin enjekte etmek. Beyaz sayesinde hesap temizleniyor ve yeniden başlayabiliyordu. Ama beyaz zararsız bir metres değildi. Birkaç hafta içinde bağımlı hale geldi. Birkaç ayda kendi ölümüne doğru sürüklenmeye başladı. Ne fakülteye gidebiliyor ne de çalışabiliyordu. Bankadaki hesabı boşalmıştı. Babası kaldığı stüdyonun kirasını ödemiyordu artık. Loak onunla bununla yatmaya başladı. Kadınlarla, erkeklerle, uyuşturucu parası bulmak için bunun fazla bir önemi yoktu. Bir gün geçerli bir açıklaması olmaksızın kimse ona brown vermemeye başladı. Dipnot brown, kahverengi anlamında İngilizce sözcük. Rengi beyazdan koyu kahverengiye kadar değiştiğinden uyuşturucu jargonunda eroine verilen ad. Her şey Yaratılan Adam filmindeki gibiydi. Ray Milland umutsuzca alkol arıyordur ancak tüm dükkanlar kapalıdır. Kippur günü olduğunu anlar. Yahudiler bu kutsal günde çalışmamaktadır. Loak içinse bütün günler Kippur'du ve bu felaketin nedenini anlayamıyordu. Bunun açıklamasını daha sonra babasının ağzından duyacaktı. Ren sokağındaki suç şebekesini dağıtmış veya doğrudan eylemin adamlarını yakalamış bir polis için oğlunun birlikte alem yaptığı kişileri gözetim altında tutmak büyük bir marifet değildi. Dipnot. Doğrudan eylem. Fransızca Action Direct, 1979-1987 yılları arasında Fransa'da silahlı eylemler yapmış anarko-komünist bir grup. Çevirenin notu. İlk yıllarda onu serbest bırakmıştı. Bu gençlik yıllarının geçmesi gerekiyordu. Ancak Luwak'ın iyice uyuşturucu batağına saplandığına kanaat getirince torbacılara tek bir şey söylemesi yetmişti. Her kim oğluna toz satarsa kendini hapiste bulacaktı ya da mezarda. Luwak dibe vurdu. Uyuşturucu yoksunluğunun tavan yaptığı ve alkol ilaç ne bulursa kullandığı bu dönemlerde iyice artan bir çöküş yaşıyor, dayanılmaz bir uyuşturucu açlığı çekiyordu. Bir gün kendisiyle aynı durumda olan bir kokain kardeşiyle karşılaştı. Biriki devamlı tekrarlayıp duruyordu. ''Bir çözüm buldum.'' Sürekli ''Bir çözüm buldum.'' diye mırıldanarak Loik'i evine götürdü. Trocadero yakınındaki büyük aile evinde Loak çözümün ne olduğunu öğrendi. Keşin ona tek kuruş bile vermeyen babası. Herif önce babasına yalvardı, sonra onu tehdit etti. Sonunda gidip bir çekiç aldı ve babasının kafasına indirdi. Cebinde ne var ne yok aldı. Ardından başka para bulmak için çalışma masasının çekmecelerini kırdı. Loak tir tir titreyerek kramplardan felç olmuş halde olan biteni hiç kımıldamadan izledi. Her yer kan içindeydi. Adamın beyni parkeye saçılmış, duvarlara kemik parçacıkları sıçramıştı. Katil ortadan kaybolmuş, Luwak kız kardeşin odasına saklanmıştı. Okullar tatildi. Sonunda bir iki uyuşturucularla geri döndü. Barbie bebeklerin ve pusetlerin arasında birer doz eroin enjekte ettiler ve soluk pembe halının üstünde uyuyakaldılar. Luwak uyandığında Morven başucunda bekliyordu. Her şey yolunda tatlım. Beyaz tulumlar içindeki adamlar halıyı siliyor, her yüzeyi ovarak temizliyor, en küçük toz taneciğini bile makineyle çekiyorlardı. Diğerleri ise hareketsiz haldeki arkadaşına bir fix yapmakla meşguldü. Kendinden geçmeden önce Luwak adamların arkadaşını öldürmekte olduğunu anladı. Her şey yolunda. Ertesi gün Morfin ona bir anlaşma önerdi. Cinayetini örtbas etmişti. Kelimenin tam anlamıyla üzerine sünger çekmişti. Şimdi oğlu uyuşturucu kullanmayı bırakacaktı ve Antiller'de tedavi görecekti. Luwak koşulsuz kabul etti. Bu kez saf olan aynasızdı. Morfin tropikal cenneti sağlıklı ve sade yaşamın hüküm sürdüğü bir yer sanıyordu. Oysa bu yat limanlarında uyuşturucu her yerdeydi. Yelkenci, yakışıklı, biseksüel Luwak, bu tip yelkenli teknelerden biri için ideal bir adaydı. İğneyle yapılan vuruşlar, kokain çekmeler, kameralarda alemler ve deniz suyunda makarnalar. Yeniden cehenneme doğru seyretmeye başladı. Bu kez babasının menzili dışındaydı. Rüzgar ve akıntı onu Andaman'a, sonra Bengal körfezine kadar sürükledi. Kendini Kalküta'da buldu. Bir kez daha sıfırı tüketmişti. Kullanılmış bir iğnenin pamuğunu koklamak için her şeyi yapmaya hazırdı. Ta ki başka bir adam onu kurtarana dek. Cama vuruldu. Düşüncelere gömülmüş olan Luwak oturduğu koltukta sıçradı. Sansar bakışlı bir surat kaymış gözlerle arabanın içine bakıyordu. Rasta saçlar, çiçek bozuğu sarı bir ten, perişan dişler. Luwak imkanları ve ilişkileri sayesinde çok daha eli yüzü düzgün bir torbacı bulabilirdi. Ama haklı olarak en berbat hilkat garibeleriyle iş yapmak istiyordu. Uyuşturucu iğrenç bir şeydi, işin özü buydu. Ona saygın bir aldatıcı görüntü vermek söz konusu olamazdı. Camı indirdi ve küçük banknotlar halinde 300 avroluk bir rüloyu adama uzattı. Beliki de ona plastik bir torba verdi. Luwak camını kaldırmak için davranınca zombi ona engel oldu.
''Araban da hiç fena değilmiş.''
''Bırak beni.''
''Bana bir tur attırmaz mısın saygıdeğer beyefendi?''
Luwak dünya üzerinde görülebilecek en ödlek kişiydi. Yine de arabanın çeliği ve sacıyla çevrilmiş olmanın verdiği güvenle saldırganı oynadı.
''Siktir git.''
Herif onu boynundan yakalayarak bir maket bıçağı doğrulttu. Luwak oturduğu meşin koltuğun üzerinde yakıcı bir ishal gibi yayıldığı hissine kapıldı. Ama sol ayağıyla debriyaja bastı, gayri ihtiyari ikinci vitese taktı. Sağ ayağıyla gaz pedalını kökledi. Araba tünelin duvarları arasında yankılanan bir kükremeyle ileri doğru atıldı. Torbacı küfürler yağdırarak arabadan uzaklaştı. McDonald bulvarında Luwak başını camdan dışarı çıkardı ve yağmurun serinlettiği havayı rahatlamış bir halde ciğerlerine çekti. Port de Clichy, Port de Asnières, Port de Malesherbes'e kadar trafikte ilerledi ve tamamen ıssız olan Wagram meydanında durdu. Kokaini buzdolabı poşetinden çıkardı, elinin üstüne acelesi olan tüm insanlar gibi bir çizgi hazırladı. Sonra tozun idrar koktuğunu ve dokusunun sıkı ve kuru olduğunu fark etti. İyi işaretler. Burnuna çekti. Bir kez, iki kez. Gerçek hayat burundadır demişti ona bir gün. Gonzo pornolar çeken bir yönetmen bir gece kulübünde. Gerisi duygusal bir hayalden başka bir şey değildir. Kendini daha iyi hissediyordu. Kasları gevşedi, göğüs kafesi açıldı. Tüm bedeni daha fazla hava soluyordu. Hala buz gibi üfleyen klimanın havası, doğrudan kuzey kutbundan gelen bir esinti gibi teninin tüm gözeneklerine nüfuz ediyordu. Titredi ve burnuna bir çizgi kokain daha çekti. Gömleği ter içindeki göğsüne yapışmıştı. Gömleğini terli göğsünden çekerek yakasını açtı. Parfümüyle ve kokain kokusuyla karışık ağır bir ter kokusu arabaya yayıldı. Gecikmeyle de olsa sıcak gözyaşlarıyla ağlamakta olduğunu fark etti. Burnu da akıyor, az önce çektiği tozu dışarı boşaltıyordu. Kahretsin, gözlerini kuruladı, burun delikleri, parmakları kıpkırmızı olmuştu. Dikiz aynasını kendine doğru çevirdi. Toz, kan ve gözyaşlarını bulanmış solgun bir palyaço suratıyla karşılaştı. Bir dirsek hareketiyle, alüminyum ön paneli kirletmek istemiyordu, torpido gözünü açtı ve bir kağıt mendil paketi çıkardı. İçinden bir tane alarak burun deliklerine tampon yaptı. Birkaç dakika boyunca kafasını koltuğunun sırt kısmına dayayarak bekledi. Kanamanın durduğuna kanaat getirince cebinden hidroalkollü bir jel çıkardı, ellerine döktü. Küçükken mendile sümkürdükten sonra annesi yüzünü nasıl temizliyorsa o da ellerini yüzünü öyle temizledi. Sonunda yol için bir çizgi kokain daha çekti ve birinci vitese taktı. Gerçek hayat burundadır. Ne zamana kadar bu ritmi sürdürecekti? 4. ayrımın sonu. Sayfa 47.